Yarım asır önce hiçbir şey bir araba kapısının pek bu sokağa 62 numaranın araba kapısı kadar benzemezdi. Genellikle insanı cezbedici bir şekilde aralık duran bu kapıdan pek de kasvetli olmayan iki şey görülürdü. Asma dallarıyla kaplı duvarların kuşattığı bir avlu ve gezinip duran bir kapıcının yüzü. Yüksek ağaçlar dipteki duvarın üzerinden bakınca fark edilirdi. Güneş ışığı avluyu şenlendirip bir bardak şarap kapıcıyı keyiflendirdiğinde, pek puz sokağının 62 numaralı kapısının önünden gülünç bir düşünceye kapılmadan geçmek mümkün olmazdı. Yine de burası bir kısmı hayal meyal görülebilen kasvetli bir mekandı. Eşik gülümsüyor, ev dua edip ağlıyordu. Hiç de kolay olmayacak bir şekilde kapıcıyı atlatmayı başarıp, bunu başarmak neredeyse imkansızdı çünkü içeri girmek için bilinmesi gereken bir açıl susam açıl vardı. Sağda iki duvar arasına sıkışmış ancak tek kişinin sığabileceği dar bir merdivene açılan hole ulaşan birisi, bu merdivenin üstü kanarya sarısı, süpürgeliği çikolata rengi olan duvarlarından korkmadan yukarı çıkmaya kalkışırsa, önce ilk, sonra ikinci sahanlığı aşıp sarı ve çikolata rengi badananın sakin ısrarının eşliğinde birinci kattaki bir koridora girebilirdi. Merdiven ve koridor iki şık pencere tarafından aydınlatılıyor, koridor biraz ileride bir dirsek oluşturup karanlığa gömülüyordu. Bu köşeyi dönen kişi birkaç adım sonra kapalı olmadığı için daha da gizemli görünen bir kapıya ulaşıyordu. Kapı itildiğinde yaklaşık 4 metrekarelik, taş döşemeli, temiz, soğuk, duvarları rulosu 1 frank olan yeşil çiçekli nankin kağıdıyla kaplı küçük bir odayla karşılaşıyordu. Odanın sol tarafının tamamını kaplayan, camları küçük bölmelere ayrılmış büyük bir pencereden beyaz ve mat bir ışık geliyordu. Etrafa bakıldığında kimse görülmüyor, kulak kabartıldığında bir ayak sesi ya da bir insan mırıltısı duyulmuyordu. Duvar çıplaktı. Odada tek bir mobilya, tek bir iskemle dahi yoktu. Etrafa bir kez daha bakıldığında kapının karşısındaki duvarda yaklaşık bir avuç büyüklüğünde birbirlerini kesen, siyah, boğumlu, sağlam demir çubuklardan oluşan dört köşeli bir delik görülüyordu. Ağın ilmeklerine benzeyen bu deliğin köşegeni 15 santim kadardı. Nankin kağıdının yeşil çiçekleri düzen ve sükunet içinde bu demir çubuklara kadar uzanıyor. Bu iç karartıcı temas onları incitmiyordu. Bir deri bir kemik kalmış bir kişi bu dört köşeli delikten girip çıkmayı denese, bedeninin geçmesine asla izin vermeyen, sadece gözlerin yani zihnin içeri sızmasına göz yuman bu parmaklık onu engellerdi. Bu yüzden tedbirler daha da artırılmış gibiydi. Çünkü parmaklığın arkasına bir kevgirinkinden daha küçük binlerce delikle oyulmuş teneke bir levha yerleştirilmişti. Bu levhanın altına posta kutusunun aralığına benzeyen bir açıklık oyulmuştu. Parmaklıklı deliğin sağından küçük bir çana bağlanmış bir kurdele sarkıyordu. Bu kurdele çekildiğinde küçük çanın çınlamasıyla hemen yakınlarından insanın içini titreten bir ses duyuluyordu. "Kim o?" Bu insanın içini sızlatacak ölçüde yumuşak bir kadın sesiydi. Burada da söylenmesi gereken sihirli bir söz vardı. Bu söz bilinmiyorsa duvar yeniden sanki ötedeki yanından mezarın ürkütücü karanlığı varmışçasına sessizliğe gömülüyordu. Sihirli söz telaffuz edildiğinde ses yeniden duyuluyordu. "Sağdan girin." O zaman sağda pencerenin karşısında üzerinde griye boyanmış camlı bir çerçeve fark ediliyordu. Kapının tokmağı çevrilip eşikten geçildiğinde bir tiyatro gösterisi için parmaklıklı bir locaya girilirken hissedildiği gibi hissediliyordu. Gerçekten de camlı kapının soluk ışığıyla loş bir şekilde aydınlanmış, iki eski iskemlenin, yerde yıpranmış hasır bir döşemenin bulunduğu bu tiyatro locasında dirseğin dayanacağı hizada siyah renkli tahta bir raf vardı. Ancak bu locanın parmaklığı operadaki gibi yaldızlı ahşaptan değil, ürkütücü bir şekilde iç içe geçmiş ve sıkılı yumrukları andıran takozlarla duvara gömülmüş kafes görünümündeki demir çubuklardan yapılmıştı. Birkaç dakika geçtiğinde bu mahzenin yarı karanlığına alışan gözler parmaklığı aşmak isteseler de bir adım ötesini göremiyorlardı. Orada yeşile çalan sarıya boyanmış tahta kirişlerle desteklenmiş siyah kepenkler vardı. Birbirlerine eklenmiş uzun ince tabakalardan oluşan ve parmaklığın arkasını boylu boyunca gizleyen bu kepenkler her zaman kapalıydı. Birkaç saniye sonra bu kepenklerin ardından biri size şöyle sesleniyordu. "Buradayım. Ne istiyorsunuz?" Bu sevimli ve neredeyse hayranlık uyandıran bir sesti. Kimse görünmüyor, bir solun sesi güçlükle duyuluyordu. Biri size adeta mezarın duvarından ilahi bir çağrı yöneltiyordu. Koşullar nadiren de olsa elverişli olursa, kepenklerden birinin dar şeridi yüzünüze açılıyor, ilahi çağrı bir görüntüye kavuşuyordu. Parmaklığın, kepengin ardında, parmaklığın izin verdiği ölçüde ağzı ve çenesi görünen, geri kalanı siyah bir tülle örtülmüş bir baş beliriyor, siyah bir baş örtüsü ve siyah bir kefenle kaplanmış bir cisim hayal meyal seçiliyordu. Bu baş sizinle konuşsa da size bakmıyor ve asla gülümsemiyordu. Arkanızdan gelen ışık sizin onu beyaz, onun sizi siyah görebileceği şekilde düzenlenmişti. Bu ışık bir semboldü. Bu arada gözler bu aralıktan tüm bakışlara kapalı olan bu mekana büyük bir ihtirasla dalıyordu. Yaz giysilerine bürünmüş bu cismin etrafını derin bir belirsizlik sarmalıyordu. Bu belirsizliği anlamlandırmaya çalışan gözler, bu görüntüyü neyin çevrelediğini ortaya çıkarmaya çabalıyordu. Kısa süre sonra, hayaletlerin, iç çekişlerin bile olmadığı bu mekanda, geceden, boşluktan, karanlıklardan, kış sisine karışan mezarlık buğusundan, ürkütücü bir sükunetten, hiçbir anlam verilemeyen bir gölgeden başka hiçbir şey görülemediği anlaşılıyordu. İşte bu görülenler bir manastırın. Bernardin tarikatının sonsuz tapınma manastırı olarak bilinen o kasvetli ve iç karartıcı mekanın içiydi. Bu loca bir ziyaretçi odasıydı. Sizinle konuşan ses, duvarın öbür yanında demir parmaklık ve binlerce deliğe sahip teneke levhayla çift koruma altına alınmış dört köşeli deliğin yanında hiç kımıldamadan sessizce oturan bir rahibeye aitti. Parmaklıklı locanın gömüldüğü karanlık, bu ziyaretçi odasının dünyaya bakan başka bir penceresi olmamasından kaynaklanıyordu. Dışarıdan bakan gözler bu kutsal mekanı asla görmemeliydi. Yine de bu karanlığın ötesinde bir aydınlık, bu ölümün içinde bir yaşam vardı. Bu manastır ne kadar korunaklı olursa olsun, okuyucuyla birlikte içine sızmaya ve anlatıcıların asla görmedikleri için hakkında hiçbir şey söyleyemedikleri bu mekanı ölçüyü kaçırmadan tanıtmaya çalışacağız. 1824'te uzun yıllardan beri aynı yerde bulunan bu manastır, Bernardin tarikatının Marien Vega cemaati rahibelerine aitti. Dinler tarihiyle ilgili kitapları biraz karıştırmış olanlar, Marien Vega'nın 1425'te merkezi Salamanca'da bir kolu Alcalá'da olan bir cemaat kurduğunu bilirler. Bu cemaatin Avrupa'nın tüm Katolik ülkelerinde kolları vardır. Latin kilisesinde tarikatların birleşmesi çok yaygındır. Sadece burada söz konusu olan Aziz Benva tarikatından bahsedersek, Mayın Vega cemaati dışında dört topluluk vardır. Bunlardan ikisi İtalya'da, ikisi Fransa'da olmak üzere toplamda dokuz tarikat daha vardır. Hiç oturmadan yalın ayak gezen, boyunlarında bir söğüt dalı taşıyan Karmelit rahibelerinden sonra en zorlu kurallar Marien Vega'nın Benediktan rahibeleri için geçerliydi. Siyah giysiler giyer, başlarına, çenelerine kadar uzanan örtüler takarlardı. Şayaktan geniş kollu bir elbise, yünden geniş bir peçe, çeneyi sarıp göğüs hizasında düz bir şekilde sonlanan bir başörtüsü, gözlerine kadar inen bir saç bandı. İşte giysileri bunlardı. Beyaz saç bandı dışında her şey siyahtı. Acemi rahibeler aynı şekilde ama beyaz renkli elbiseler giyerlerdi. Manastır andını içmiş olan rahibelerin ayrıca yan ceplerinde bir tesbih bulunurdu. Marien Vega'nın Benediktan rahibeleri sonsuz tapınma kurallarını benimserlerdi. Marien Vega'nın katı İspanyol disiplinine geri dönelim. Benediktan rahibeleri yıl boyunca çok az yemek yerler, büyük perhizde ve kendi özel günlerinde oruç tutarlar. Sabah 1'de uyanıp 3'e kadar dua kur, sonra sabah ayinine katılırlar. İnce şayaktan çarşaflarda samanların üzerinde uyurlar. Hiç yıkanmazlar, asla ateş yakmazlar. Her cuma kendilerini kırbaçlarlar. Çok kısa teneffüsler dışında hiç konuşmazlar ve 6 ay boyunca, yani 14 Eylül'deki kutsal haç gününden Paskalya'ya kadar abadan elbiseler giyerler. Aslında kurallar bu giysinin tüm yıl boyunca giyilmesini dayatsa da, Yaz sıcağında bu abadan elbisenin katlanılmaz hale gelip ateş basmalarına ve kas spazmlarına neden olması yüzünden bir reform uygulanmış. Gelenek kısıtlanmıştır. Bu ılımlı uygulamaya rağmen 14 Eylül'de bu elbiseyi giyen rahibeler 3-4 gün boyunca ateş basmalarına maruz kalırlar. İtaat, yoksunluk, iffetlilik, manastır inzivası. İşte kurallarla daha da ağırlaşan çileleri. Baş rahibe oy verme hakkına sahip oldukları için seçmen analar olarak adlandırılan rahibeler tarafından 3 yıllığına seçilir. Bir rahibe en fazla 3 kez seçilebileceği için baş rahibelik görevinde en fazla 9 yıl bulunabilir. Aralarında daima 9 ayak yüksekliğinde gerilmiş bir kumaş olduğu için ayini yöneten rahibi asla göremezler. Vaaz sırasında vaiz şapelin içinde ise peçelerini yüzlerini örtüp alçak sesle konuşmak, gözlerini ve başlarını öne eğerek yürümek zorundadırlar. Manastıra girebilen tek erkek bölge başpiskoposudur. Bir diğeri ise bahçıvandır. Ama bu hep çok yaşlı bir adamdır ve bahçeye çıktığının anlaşılması ve rahibelerin varlığından haberdar olmaları için dizine bir çıngırak bağlanır. Baş rahibeye mutlak ve edilgen bir itaatle bağlıdırlar. Bu özverilerinin ruhani çevrelerdeki yükümlülüğüdür. İsa'nın sesini duymuş gibi bir hareketle, ilk işaretle ve hemen sevinçle, işçinin elindeki E gibi kesin bir talimat olmadan ne okuyup ne de yazabilirler. Her biri sırayla telafi ibadetini yerine getirir. Telafi ibadeti tüm günahlar, kusurlar, yoldan çıkmalar, ihlaller, adaletsizlikler ve dünyada işlenen tüm suçlar için dua etmektir. Telafi ibadetini yerine getiren rahibe, akşam 4'ten sabah 4'e ya da sabah 4'ten akşam 4'e kadar aralıksız 12 saat boyunca boynuna bir ip geçirip haçın önündeki taşa diz çökmüş, ellerini kavuşturmuş bir halde bekler. Yorgunluğu katlanılmaz hale gelince yüzü koyun yere uzanıp kollarını kavuşturur. Ancak bu şekilde dinlenebilir. Yere kapandığında evrenin tüm günahkarları için dua eder. Bu yüceliğe ulaşan soylu bir ibadettir. Bu ibadet üzerinde bir mumun yandığı bir direğin önünde yerine getirildiğinden telafi ibadetini yerine getirmek ya da direğe bağlanmak olarak adlandırılır. Aşırı dindar rahibeler alçak gönüllü davranarak eziyeti ve aşağılanmayı içeren bu son ifadeyi tercih ederler. Telafi ibadeti tüm ruhun içine gömüldüğü bir yakarmadır. Direğe bağlı rahibe arkasına yıldırım düşse başını çevirmez. Ayrıca haçın önünde her zaman için diz çökmüş bir halde duran bir rahibe vardır. Bu bekleyiş bir saat sürer. Ardından nöbet değiştiren askerler gibi yerlerini bir başka rahibeye bırakırlar. Sonsuz tapınma adı buradan gelir. Baş rahibeler ve rahibeler çoğunlukla azizleri ya da şehitleri hatırlatan değil. Hazreti İsa'nın doğum günü, Hazreti İsa'nın Meryem Ana'nın rahmine düşüşü, Meryem Ana'nın göğe yükselişi, Hazreti İsa'nın çilesi gibi İsa'nın yaşamından kesitler sunan ağırbaşlı isimleri tercih ederler. Yine de azizelerin isimlerini kullanmak yasak değildir. Onlarla karşılaşıldığında sadece ağızları görülür. Hepsinin dişleri sarıdır. Manastıra diş fırçası asla giremez. Dişleri fırçalamak alt basamağında ruhunu kaybetmenin yer aldığı bir merdivenin üst basamağıdır. Hiçbir zaman hiçbir şey hakkında benim demezler. Hiçbir şeyleri yoktur ve hiçbir şeye bağlanamazlar. Her şeyden bizim diye söz ederler. Bizim peçemiz, bizim tesbihimiz, giysilerinden söz ettiklerinden bizim giysilerimiz derler. Bazen bir dua kitabı, bir kutsal emanet, kutsanmış bir madalya gibi küçük nesnelere bağlandıklarını fark ettiklerinde ondan hemen vazgeçerler. Soylu bir kadının tarikatına gireceği sırada Azizem, "Çok değer verdiğim kutsal bir İncil'i getirmem için birini göndermeme izin verin" sözlerine, "Ah, bir şeye çok değer veriyorsunuz. Bu durumda aramıza katılmayın" diye karşılık veren Azize Teresa'nın sözlerini hatırlarlar. Kim için olursa olsun odasına kapanmak, kendi köşesine çekilmek yasaktır. Kapıları her zaman açıktır. Birbirlerine yaklaştıklarında biri "Tanrımıza şükredelim, sunaktaki kutsal haçımıza tapınalım" der. Diğeri "Sonsuza kadar" diye yanıtlar. Aynı sözler biri diğerinin kapısını çaldığında da tekrarlanır. Birinin kapısına dokunulur dokunulmaz diğer yandan aceleyle şu yumuşak ses yankılanır. sonsuza kadar. Diğer ibadetler gibi bu sözlerin de alışkanlık haline gelmesi yüzünden bazen biri daha epeyce uzun olan "Tanrımıza şükredelim, sunaktaki kutsal hacımıza tapınalım" sözlerini edemeden diğeri sonsuza kadar der. Visitation tarikat rahibeleri bir odaya girdiklerinde "Meryem Ana'ya selam olsun" derler ve odasına girilen rahibe de "Şefkat dolu" diye karşılık verir. Gerçekten de bu onların şefkat dolu iyi günler selamlamasıdır. Günün her saatinde Manastır Kilisesi'nin çanı fazladan 3 kere çalar. Çan seslerini duyan baş rahibe, seçmen rahibeler, yeminli rahibeler, hizmetli rahibeler, acemi ve aday rahibeler konuşmalarını, düşüncelerini, yaptıkları işi yarıda bırakıp, örneğin saat 5'te hep birden, "Saat 5'te ve her saatte Tanrımıza şükredelim, sunaktaki kutsal hacımıza tapınalım" derler. Saat 8 ise saat 8'de ve her saatte. Her saat başı bu böyle sürüp gider. Düşünceleri dağıtıp onları Tanrı'ya yöneltme amaçlı bu gelenek birçok tarikatta farklı yöntemlerle uygulanır. Örneğin Çocuk İsa tarikatında "Bu saatte ve her saatte İsa'nın aşkı yüreğimi yakıp tutuştursun" denir. Maren Vega'nın 50 yıldan beri Pekpus'ta inzivaya çekilen Benediktan rahibeleri ayin boyunca ilahileri ağır başlı bir monotonlukla, tok sesleriyle okurlar. Ölüler ayini ilahileri kadınların güçlükle inebileceği bir ses aralığında, kalın ve derin bir ses tonuyla söylendiğinde dokunaklı ve trajik bir etki yaratırlar. Pekpus rahibeleri cemaatleri için ana sunağın altına bir yeraltı mezarı yaptırmışlardı. Ama onların deyimiyle yönetim ölülerin bu mezara indirilmesine izin vermedi. Bu yüzden öldüklerinde manastırdan çıkmak zorunda kalıyorlardı. Bu durum onları üzüyor, inançlarını yerine getiremedikleri için derinden sarsıyordu. Yine de küçük bir teselli olarak bir zamanlar tarikatın arazisinin sınırları dahilinde yer alan eski bir mezarla günün özel bir saatinde özel bir köşeye gömülme hakkını elde etmişlerdi. Perşembe günleri de pazar günlerinin tüm ayinlerini tekrarlayan bu rahibeler, bir zamanlar İspanya'da ve İtalya'da hala sürüp giden ama artık Fransa'da kutlanmadığı için kimsenin pek bilmediği yortuların geleneklerini titizlikle yerine getirirler. Şapel'deki bekleyişlerinin ardı arkası kesilmez. Dualarının sayısı ve süresine gelince, içlerinden birinin ettiği şu naif sözlerin bu konuda iyi bir fikir verebileceğini düşünüyoruz. Aday rahibelerin duaları korkunç, acemi rahibelerin duaları daha da berbat, yeminli rahibelerin duaları daha da berbat. Haftada bir baş rahibenin başkanlığında toplanan rahibeler kuruluna seçmen rahibeler katılır. Taşın üzerine diz çöken her rahibe, herkesin önünde yüksek sesle o hafta işlediği suçları ve günahları itiraf eder. Her itirafta birbirlerine danışan seçmen rahibeler günahları yüksek sesle kınarlar. Yüksek sesle itiraf edilen biraz ciddi suçların yanı sıra küçük günahlar olarak sayılan daha önemsiz kusurlar vardır. Bu küçük günahların cezası sadece annemiz olarak adlandırdıkları baş rahibenin önünde ayin boyunca yüzü koyun yere yatmaktır. Baş rahibenin oturduğu tahta koltuğun kenarına hafifçe vurmasıyla ceza sona erer. Aralarında bir bardağın kırılmasının, bir peçenin yırtılmasının, bir ayine elinde olmadan birkaç saniye gecikmenin, bir notayı yanlış okumanın da bulunduğu bu kusurlar önemsiz olsalar da itiraf edilirler. Bu küçük günahları itiraf etmek kendiliğinden gelişir. Suçlu suçunu kendi yargılayıp cezalandırır. Yortu ve pazar günleri ilahileri 4 sehpalı bir kürsünün önünde koro rahibeler okur. Bir gün işteyle başlayan bir mezameri, işte yerine do, si, sol notalarıyla okuyan bir koro rahibesi, bu dalgınlığı yüzünden ayin boyunca yüzü koyun yere uzanma cezası almıştı. Bu küçük kusurun bu kadar ciddiye alınmasının nedeni, rahibeler kurulunda gülüşmelere yol açmasıydı. Baş rahibe de olsa bir rahibe ziyaretçi odasına çağrıldığında hatırlanacağı gibi peçesini sadece ağzı görünecek şekilde örter. Yabancılarla sadece baş rahibe görüşebilir. Diğerleri çok nadir olarak en yakın akrabalarını görebilir. Dışarıdan gelen biri dünyevi alemde tanıdığı ve sevdiği bir rahibeyi ziyaret etmek isterse bu durum uzun tartışmalara yol açar. Gelen bir kadınsa ara sıra görüşme izni çıkar. Rahibe onunla yalnızca bir anne ya da kız kardeş geldiğinde açılan kepenklerin arasından konuşur. Erkeklerin görüşme taleplerinin hiçbir zaman kabul edilmediğini söylemeye gerek yok. İşte Aziz Benva'nın Mayın Vega tarafından daha da katılaştırılan kuralları böyledir. Diğer tarikatlardaki kızlar gibi neşeli, al yanaklı ve körpe olmayan bu rahibelerin solgun yüzlerinde hep ciddi bir ifade vardır. 1825'ten 1830'a kadar 3 tanesi çıldırmıştır. Adaylık dönemi en az 2, sıklıkla 4 yıldır. Acemilik dönemi de 4 yıl sürer. Bu yüzden son yeminlerin 23-24 yaşından önce edilmesine nadir rastlanır. Mayın Verga'nın Benedikten tarikatının rahibeleri dulları aralarına asla almazlar. Hücrelerinde kimseye bahsetmemeleri gereken bilinmedik çileler çekerler. Yemin edecek bir acemi rahibeye en güzel elbiseleri giydirilir. Başına beyaz güller takılır. Parlatılan saçları bukle bukle yapılır. Ardından yüzü koyun yere yatırılır. Üzerine geniş siyah bir tül yayılıp ölüler ayini yapılır. Rahibeler iki sıra halinde dizilirler. İki sıra yemin eden rahibenin yanından geçtiğinde hüzünlü bir ses tonuyla ''Kız kardeşimiz öldü'' derken diğer sıra canlı bir ses tonuyla ''İsa'nın içinde yaşıyor'' diye karşılık verir. Bu öykünün yaşandığı dönemde Banastır'ın yanına yatılı bir okul açılmıştı. Bu okulda aralarında çoğu soylu ve zengin ailelerden gelen öğrenciler okuyordu. Rahibeler tarafından dört duvar arasında eğitilen bu genç kızlar dış dünyadan ve yüzyıldan duydukları korku içinde büyüyorlardı. Bir gün içlerinden biri bize şunları söylemişti. Caddenin kaldırımını gördüğümde tepeden tırnağa titriyorum. Mavi bir elbise giyiyor, beyaz bir başlık takıyor, göğüslerinde yaldızlı gümüş ya da bakırdan bir haç taşıyorlardı. Bazı önemli bayram günlerinde, özellikle de Aziz Maray ortusunda, rahibe giysilerini giyip gün boyunca ilahi bir mutluluk yaşamaları için Benno'nun ayin ve ibadetlerine katılmaları lütfunda bulunuluyordu. İlk başlarda rahibeler kızlara giysilerini veriyorlardı. Ama kurallara aykırı bulunması üzerine bu uygulama baş rahibe tarafından yasaklandı. Giysiler sadece acemi rahibelere ödünç verilebilirdi. Kuşkusuz dini duyguların gelişimini güçlendirmek ve bu çocukları kutsal giysilere özendirmek gibi gizli bir düşünceyle manastır tarafından hoş görülen ve teşvik edilen bu seremonilerin yatılı okulun kızları için gerçek bir mutluluk veya eğlence kaynağı olması ilgi çekicidir. Bu seremoniler onları keyiflendiriyordu. Yeniydiler. Değişiklik anlamına geliyorlardı. Zaten çocukluğun bu safça gerekçeleri, bir kürsünün önünde elinde kutsal bir kase tutup, dörtlü gruplar halinde saatler boyunca ayakta ilahiler söylemenin nasıl bir mutluluk olduğunu biz dünyalılara anlatmayı başaramazlar. Öğrenciler kendilerine dayatılan sıkı disiplinin yanı sıra manastırın tüm kurallarına uyum sağlıyorlardı. Dünyevi aleme geri dönüp uzun yıllar evli kaldıktan sonra bile kapının her vuruluşunda sonsuza kadar deme alışkanlığını üzerinden atamamış kadınlar vardır. Yatılı okul öğrencileri tıpkı rahibeler gibi ebeveynlerini sadece ziyaretçi odasında görebiliyorlardı. Anneleri bile onları kucaklayamıyordu. İşte kurallar bu derece katıydı. Bir gün annesi ve 3 yaşındaki kız kardeş tarafından ziyaret edilen genç bir kız, küçük kardeşine sarılmasının imkansızlığı karşısında ağlamıştı. Kardeşinin küçük elini öpebilmesi için en azından parmaklıkların arasından uzatmasına izin verilmesini rica ettiğinde, bu önerisi utanç verici bulunarak reddedilmişti. Yine de bu genç kızlar bu ağırbaşlı manastırda sevimli anılar bırakmışlardı. Bazı anlarda manastırı çocukluğun ışıltısı kaplıyordu. Teneffüs çanı çalıp kapılar menteşelerinde dönünce ''Kuşlar güzel, işte çocuklar'' diyordu. Bu haçın kefen gibi belirdiği bu bahçeye bir gençlik seli akıyor, parıltılı yüzler, beyaz alınlar, neşenin ışığıyla dolu saf gözler, her türden şafak kızılığı bu karanlıklara yayılıyordu. İlahilerden, çanlardan, yaz çanlarından, ayinlerden sonra bu küçük kızların arıların vızıltısından daha sevimli gürültüleri yankılanıyordu. Neşenin kovanı açılıyor ve herkes balını getiriyordu. Oyunlar oynanıyor, koşuşturuluyor, herkes birbirine sesleniyor, gruplar oluşturuluyor, Güzel, beyaz, küçük dişler köşelerde çene çalarken peçeler uzaktan gülüşleri izliyor. Karanlıklar aydınlıkları gözetliyordu. Ama kimin umurundaydı? Işıldıyor, gülüşüyorlardı. Bu iç karartıcı dört duvarın gözleri kamaştırdığı anlar vardır. Onlar da onca neşeye, arı sürülerinin sevimli uçuşlarının yansımasıyla hafifçe aydınlanmış bir halde eşlik ediyorlardı. Adeta bir yasanın ortasında gökten gül yağıyordu. Genç kızlar rahibelerin gözlerinin önünde gülüp oynuyordu. Günahsızlığın bakışları masumiyeti rahatsız etmez. Bu çocuklar sayesinde dini bir ağırbaşlıkla geçen onca saatten sonra masumiyetin saati yaşanıyordu. Küçükler sıçrıyor, büyükler dans ediyordu. Bu manastırda oyun cennetle iç içe geçmişti. Hiçbir şey bu körpe ruhların serpilişi kadar büyüleyici ve ulu olamazdı. Bu karanlık bahçede, destanlarda ve masallarda, saraylarda ve kulübelerde yaşayan tüm yaşlıların yüzünü güldürecek ölçüde gençlik, sağlık, gürültü, patırtı, keyif ve mutluluk vardı. O sevimli ve insanı düşlere daldırırcasına gülümseten çocuk sözleri belki de her yerden çok bu manastırda söylenmiştir. Bir gün bu iç karartıcı dört duvarın arasında 5 yaşında bir kız çocuğu şöyle haykırmıştı. Anneciğim, bir abla bana burada 9 yıl 10 ay daha kalacağımı söyledi. Ne büyük mutluluk. Şu unutulmaz konuşmada bu manastırda gerçekleşmişti. Seçmen rahibe, çocuğum neden ağlıyorsun? Çocuk 6 yaşında hıçkırarak, Fransız tarihi dersi çok iyi çalıştığımı söyledim ama arkadaşım bana hiçbir şey bilmediğimi söylüyor ama ben hepsini biliyorum. Arkadaşı 9 yaşında, hayır bilmiyor. Anne, bunu nereden çıkardın çocuğum? Arkadaşı, bana kitabın herhangi bir sayfasını açıp istediğimi sormamı, hepsine yanıt vereceğini söyledi. Sonra yanıt veremedi. Peki ona ne sordunuz? Söylediği gibi kitabın bir sayfasını açıp karşıma çıkan ilk soruyu sordum. Soru neydi? Ardından ne oldu? Manastırın yatılı okulunun öğrencilerini eğiten rahibelerden birinin biraz obur olan muhabbet kuşu ile ilgili derin bir gözlemi yine burada yapılmıştı. Çok zeki, tıpkı insanlar gibi ballı, yağlı ekmeğin sadece üstünü yiyor. 7 yaşındaki bir günahkarın daha sonra unutmamak için yazdığı şu itirafta bu manastırın döşeme taşları üzerinde bulunmuştu. Tanrım, kendimi cimrilikle suçluyorum. Tanrım, kendimi zina yapmakla suçluyorum. Tanrım, kendimi bakışlarımı erkeklere yönelttiğim için suçluyorum. 6 yaşındaki pembe biraz bu bahçenin çimenliklerinin üzerindeki bir bankta kendini dinleyen 4-5 yaşlarındaki mavi gözleri şu masalı uydurmuştu. Her yanı çiçeklerle kaplı bir ülkede yaşayan 3 küçük horoz varmış. Çiçekleri toplayıp ceplerine koymuşlar. Sonra yaprakları toplayıp oyuncaklarının içine koymuşlar. O ülkede bir kurt ve çok fazla orman varmış. Kurt küçük horozları yemiş. Ve işte bir şiirde. Soytarı bir kediye sopayla vurmuş. Ama bu onun için hiç hayırlı olmamış. Bir kadın onu hapse attırmış. Manastırın merhamet edip büyüttüğü terk edilmiş küçük bir kız şu saf ve dokunaklı sözleri burada etmişti. Diğerlerinin anneleri hakkında konuştuklarını duymuş ve bir köşede mırıldanmıştı. Ben doğduğumda annem yanımda değildi. Manastırın dış hizmetlerini gören ve koridorlarda elindeki anahtar desteleriyle sürekli koşuşturan rahibe Agata, büyük büyük ablalar, 10 yaşın üzerindekiler, anahtarlı Agata adını takmışlardı. Manastırın gün ışığını sadece bahçeye düz ayak açılan oymalı bir kemer şeklindeki kapıdan alan yemekhanesi loş ve nemliydi. Çocuklar burası için hayvanlarla dolu diyordu. Yakınındaki binalar bu yemeklerinin böcek gereksinimini karşılıyordu. Dört köşenin her birine öğrenciler tarafından özel ve anlamlı bir isim takılmıştı. Örümcek, tırtıl, tesbih böceği, cırcır böceği. Cırcır böceği köşesi mutfağa yakın ve daha sıcak olduğundan çok rağbet görürdü. Yemekhaneden yatılı okula yayılan bu isimler tıpkı eski Mazarin Koleji'nde olduğu gibi dört bölgeyi birbirinden ayırmaya yarıyordu. Her öğrenci yemek sırasında oturduğu köşeye göre bu dört bölgeden birine mensuptu. Bir gün manastırı ziyaret eden başpiskopos sınıfa giren al yanaklı, sapsarı saçlı, küçük, güzel bir kızı gördüğünde Kumral, sevimli, körpe yanaklı bir başka kıza sormuştu. Bu kız kim? O bir örümcek monseyör. Şu işe bak. Ya yanındaki? O bir cırcır böceği. Ya şu? O bir tırtıl. Bak sen. Ya siz? Ben bir tesbih böceğiyim monseyör. Bu türden her manastırın kendine has özellikleri vardır. Bu yüzyılın başlangıcında Eko'nda çocukların adeta ulvi bir gölgenin altında genç kızlığa geçtikleri o sevimli ve katı kurallı mekanlardan biriydi. Eko'nda Aziz Sakramen yortusunun ayin alayına katılacak kızlar bakireler ve çiçekçiler olarak ayrılırdı. Alayda ayrıca sayvan kordonlarını taşıyan sayvanlar ve buhurdanlıkları sallayan buhurdanlıkçılar yer alırdı. Çiçekler çiçekçilerin doğal hakkıydı. Dört bakire en önde yürürdü. Bu önemli günün sabahında yatakhanede sıklıkla şu soru sorulurdu. Bakire nedir? Madame Kemp'in bu sözcüğün anlamını alayın en arkasında yer alan, alayın önünde yürüyen 16 yaşındaki büyük kıza şu sözleri eden 7 yaşındaki küçük bir kızın ağzından anlatır. Sen bakiresin, ben değilim. İnsanları doğrudan cennete götürme erdemine sahip olan bir dua, yemekhanenin kapısının üzerine iri siyah kabalistik sembollerle yazılmıştı. Tanrı'nın yaptığı, söylediği, cennete gönderdiği pöti, akşam yatmaya gittiğimde yatağımda üç melek olduğunu gördüm. İkisi başucumda, biri ayak ucumdaydı. Ortalarındaki Yüce Meryem Ana bana hiç korkmadan uyumamı söyledi. Ulu Tanrı babamdır, Yüce Meryem ana anamdır. Üç havari erkek kardeşlerim, üç bakire kız kardeşlerimdir. İsa'nın içinde doğduğu zıbın bedenimi sarmalıyor. Ulu Tanrı'yı gördünüz mü? Ayakları aşağı sarkmış, elleri çivilenmiş, başına ak dikenden bir başlık geçirilmiş bir halde bir ağaçta çarmıha gerilmiş. Bu duayı akşam üç kez, sabah üç kez okuyanlar sonunda cennete gidecekler. 1827'de üç kat badananın altında gözden kaybolan bu özgün dua, o zamanlar genç kızlıklarını yaşayan günümüzün yaşlı kadınlarının hafızalarından silinmeye başlıyor. Duvara asılmış büyük bir haç, sanırım daha önce de söylediğimiz gibi tek kapısı bahçeye açılan yemekhanenin süslemelerini tamamlıyordu. Her birinin yanında iki tahta sıra bulunan iki dar masa, birbirlerine paralel olarak yemekhanenin bir ucundan diğer ucuna kadar uzanıyordu. Duvarlar beyaz, masalar siyahtı. Manastırlarda birbirinin yerine geçebilen renkler bu ikisinden ibaretti. Yemekler yavandı, hatta çocukların beslenmesi bile kısıtlıydı. Bir tabak etli sebze ya da tuzlanmış balık. İşte hepsi buydu. Sadece yatılı okul öğrencileri için hazırlanan bu kısıtlı menü bir istisnaydı. Çocuklar yemeklerini hiç ses çıkarmadan yerken başlarında duran nöbetçi rahibe ara sıra bir sineğin kurallara karşı gelecek uçması ya da vızıldaması halinde tahta bir kitabı açıp sertçe kapıyordu. Üst sınıflardan bir öğrencinin haçın dibindeki kürsünün sehpasına çıkıp yüksek sesle okuduğu Ermişlerin Hayatı bu sessizliğe çeşni katıyordu. Öğrenciler çıplak masaların üzerine belli aralıklarla yerleştirilmiş vernikli toprak kaplı çatallarını, kaşıklarını, tabaklarını yıkıyor, bazen de cezayı göze alarak sert bir et parçasını ya da bozulmuş bir balığı bunların içine atıyorlardı. Bu kaplara suyun halkaları deniyordu. Sessizliği bozan çocuk diliyle haç çıkarıyordu. Nerede? Yerde. Döşemeyi diliyle yalıyordu. Tüm sevinçlerin sonu olan toz, tek suçları biraz gevezelik etmek olan bu zavallı küçük gül yapraklarını cezalandırmakla görevlendirilmişti. Manastırda tek nüsha halinde basılmış ve okunması yasak olan bir kitap vardı. Bu yabancı bir gözün içine sızmaması gereken bir sırdı. Kurallarımız ve kurumlarımız hakkında hiçbir bilgi dışarı sızmamalıdır. Bir gün bu kitabı aşırmayı başarıp büyük bir merakla okumaya başlayan öğrenciler okudukları bölümü yakalanma korkusuyla sıklıkla kapatmak zorunda kaldıklarından girdikleri bu büyük riskin karşılığında pek fazla keyiflenemediler. En ilgi çekici buldukları bölüm genç erkek çocukların günahları üzerine yazılmış anlaşılmaz birkaç sayfaydı. Bahçenin iki yanı cılız meyve ağaçlarıyla çevrili yolunda oyun oynarlardı. Sıkı gözetime ve cezaların katılığına rağmen rüzgar ağaçların dallarını sarstığında bazen gizlice yere düşen yeşil bir elmayı, çürük bir kayısıyı ya da kurtlu bir armudu almayı başarıyorlardı. Şimdi sözü önümde duran ve günümüzde Paris'in en zarif kadınlarından biri olan Madame nokta nokta, Düşesinin 25 yıl önce burada öğrenciyken yazdığı bir mektuba bakıyor. Mektubu kelimesi kelimesine aktarıyorum. Herkes elmasını ve armudunu mümkün olduğunca gözlerden uzakta tutmaya çalışır. Akşam yemeğinden önce yatağa çarşaf sermek için yukarı çıkıldığında yastığın altına saklanan meyveler gece yatakta inir. Bu mümkün değilse onları yemek için tuvalete gidilir. İşte hayatlarının en büyük hazlarından biri buydu. Bir keresinde başpiskoposun manastırı ziyarete geldiği günlerde genç bir kız olan Mademoiselle Bouchard böylesine ciddi bir kurumda hiç yakışık almayacak bir şekilde başpiskopostan bir gün izin isteyeceğini iddia etti. Arkadaşları bahsi kabul etseler de bunu başaracağına inanmıyorlardı. Başpiskopos önlerinden geçtiğinde Mademoiselle Bouchard arkadaşlarının tasvir edilemeyecek ölçüde korku dolu bakışları arasında sıradan çıkıp "Monseigneur, bir gün izin istiyorum," dedi. Dünyanın en güzel, en şirin pembe yüzüne sahip olan Mademoiselle Bouchard, uzun boylu, alımlı bir kızdı. Başpiskopos gülümseyerek karşılık verdi. "Nasıl olur sevgili çocuğum? Demek bir gün. Dilerseniz 3 gün olsun. Size 3 gün izin veriyorum." Başpiskopos'un sözleri karşısında başrahibenin yapacağı bir şey yoktu. Bu olay manastırda büyük bir skandala neden olsa da öğrenciler arasında yoğunluğunu tahmin edebileceğimiz ölçüde büyük bir sevinç yaratmıştı. Yine de katı kuralları olan bu manastır, dış dünyanın tutkularının, dramlarının, hatta romantizmlerinin içeriye sızamayacağı kadar korunaklı değildi. Bunu kanıtlamak için hikayemizle hiçbir bağlantısı olmasa da gerçekliği tartışılamaz bir olayı kısaca anlatmakla yetineceğiz. Bunu okuyucunun zihninde bir manastırın iç dünyasını tam anlamıyla canlandırabilmesi için yapıyoruz. O dönemde manastırda rahip olmasa da büyük bir saygı gören Madame Albayn adlı gizemli bir kadın kalıyordu. Hakkında deli olduğundan ve dış dünyada ölü olarak kabul edildiğinden başka hiçbir şey bilinmiyordu. Söylendiğine göre bu gizemin altında büyük bir evlilik için lazım olan servetin hazırlık aşamaları yatıyordu. Henüz 30 yaşında bile göstermeyen bu esmer, oldukça güzel kadın, iri siyah gözleriyle etrafına boş boş bakıyor, baktığını görüp görmediğinden şüphe duyuluyordu. Yürümekten çok süzülüyor, hiç konuşmuyordu. Kimse onun soluk alıp verdiğinden bile emin değildi. Burun delikleri son soluğunu verirmişçesine büzük ve solgundu. Eline dokunmak, kara dokunmaktan fazlasıydı. Bir hayaleti andıran garip bir zarafeti vardı. Geçtiği yerde herkes üşüyordu. Bir gün onun geçtiğini gören bir rahibe yakınındakine "Ölü olduğu söyleniyor," dedi. Diğer rahibe ise "Belki de öyledir," diye karşılık verdi. Yatılı okul öğrencilerinin en büyük merak konusu haline gelen Madame Albertine hakkında yüzlerce söylenti yayılıyordu. Manastırın şapelinde gül pencere olarak adlandırılan vitray camın önünde bir bank vardı. Madame Albertine, ayinlere tek bir yuvarlak pencerenin, gül pencerenin bulunduğu bu üst bölmedeki bankta katılıyordu. Vaizin ya da ayini yöneten rahibin görülebildiği bu bank, rahibelere yasak olduğundan genellikle orada yalnız oturuyordu. O gün kürsüde, daha sonraları meclis üyesi olacak, 1815'te Lyon Prensi iken Kızıl Silahşörlerin komutanlığını yapacak olan soylu genç rahip Monsieur de Rohan Dük'ü vardı. Monsieur de Rohan, Pekpus Manastırı'nda ilk kez vaaz veriyordu. Madame Albarin, genellikle vaazları ve ayinleri hiç kımıldamadan, son derece sakin bir şekilde dinlerdi. O gün, Monsieur de Rohan fark ettiğinde, hafifçe doğrulup şapele hakim olan sessizliğin ortasında, yüksek sesle, "Şu işe bak, August," dedi. Şaşkına dönen cemaat ve vaiz, başlarını ona çevirdi. Ama madam yeniden hiç kımıldamadığı bankına oturmuştu. Dış dünyanın bir esintisi, yaşamın solgun bir ışığı, bir an için bu solgun ve buz kesmiş yüzün üzerinden geçmiş, ardından yok olup gitmişti. Ve deli yeniden kadavraya dönmüştü. Yine de bu iki sözcük manastırda büyük yankı uyandırdı. "Şu işe bak, August," diye sözleri hakkında onlarca yorum yapılıyordu. Gerçekten de Monsieur Deruhan'ın diğer adı August'ti. Böylece büyük bir senyöre bu şekilde hitap edildiğine göre onunla bir ilişkisi olmalıydı. Belki de akrabası, hem de küçük ismini bildiğine bakılırsa çok yakın bir akrabasıydı. Kuşkusuz soylu kadın olmanın ayrıcalığıyla manastıra girebilen iki katı yürekli düşes, cemaati sıklıkla ziyaret ediyorlardı. Bu iki yaşlı kadın yanlarından geçtiğinde zavallı kızların hepsi titriyor, başlarını önlerine eğiyorlardı. Farkında olmasa da yatılı okul öğrencilerinin ilgi odağı haline gelen ve o dönemde psikoposluk beklerken Paris Başpiskoposu yardımcılığı görevine getirilen Monsieur de Ruhan, Pekpus rahibelerinin manastırında ayin yönetmeyi alışkanlık haline getirmişti. Genç münzeviler aradaki şayak perdeden dolayı onu göremeseler de yumuşak ve biraz tiz sesini ayırt edebiliyorlardı. Silahşörlük yapmıştı. Üstelik çok şık giyindiği, arkaya doğru taradığı kumral saçlarını at kuyruğu halinde topladığı, hareli kumaştan muhteşem bir kemeri oldu. Çok zarif bir şekilde dikilmiş siyah bir cübbe giydiği söyleniyordu. Bu özellikle 16 yaşındaki genç kızların zihinlerini oldukça meşgul ediyordu. Dışarının hiçbir gürültüsü manastıra sızmazdı. Yine de bir dönem bir flüt sesi bu işi başarmıştı. Bu olayı o zamanki öğrenciler hala hatırlarlar. Sesi yakından gelen bu flüt günde 2-3 kere bugün artık geçmişte kalan "Gel ruhuma hükmet" şarkısını çalıyordu. Genç kızlar sürekli olarak onu dinlerken seçmen rahibeler ne yapacaklarını bilemiyor, akıllar çalışmaya başlayınca cezalar da yağmaya başlıyordu. Bu durum aylarca sürdü. Yatılı okulun tüm kızları bu meçhul müzisyene az çok aşıktı. Flüt sesi duvar sokağından geliyordu. Kızlar bu flütü muhteşem bir şekilde çalarken aynı zamanda farkında olmadan hepsinin kalbini çalan bu genç adamı bir saniyeliğine de olsa şöyle bir görebilmek için her şeylerini verebilir, her riski göze alabilir, her yolu deneyebilirlerdi. Bazıları bir servis kapısından kaçıp duvar sokağına bakan üçüncü kata çıktılar. Ama pencerenin camı buzlu cam olduğu için hiçbir şey göremediler. İçlerinden biri işi kolunu parmaklığın arasından çıkarıp beyaz bir mendil sallayacak kadar ileri götürdü. Daha da yürekli iki kız çatıya tırmanmayı göze alıp nihayet genç adamı görmeyi başardılar. Tavan arasında can sıkıntısını gidermek için flüt çalan bu kişi devrimden sonra göç etmiş, mal varlığını yitirmiş, yaşlı bir kör adamdı. Pekpus manastırının birbirinden tamamıyla ayrı üç binası vardı. Rahibelerin oturduğu büyük manastır, öğrencilerin kaldığı yatılı okul ve nihayet küçük manastır. Bu bahçeli binada farklı tarikatlardan gelen, devrimle talan edilmiş manastırlardan geriye kalan her türden yaşlı rahibe kalıyordu. Siyahın, grenin, beyazın her tonunun bir araya geldiği, var olan tüm tarikatların bu birlikteliğine saygısızlık olmasa, iki sözcüğün bir araya getirilmesiyle bir sirk manastırı olarak adlandırılabilirdi. İmparatorluk döneminden beri manastırlardan edilmiş, dört bir yana dağılmış bu zavallı kızların, Benediktan mensuplarının kanatları altına sığınmalarına izin verilmişti. Hükümet onlara düşük bir maaş ödüyordu. Pekpus rahibeleri onlara şefkatle kucak açmışlardı. Garip bir karmaşaydı. Herkes kendi tarikatının kurallarına göre yaşıyordu. Bazen büyük bir ödül olarak yatılı okul öğrencilerinin onları ziyaret etmelerine izin veriliyordu. Bu yüzden bu genç hafızalar diğer birçokları gibi Azize Bazal ananın, Azize Skolastik ananın ve Jacob ananın anılarını saklamışlardı. Aziz Or tarikatından hayatta kalan tek sığınmacı kendini evinde gibi hissediyordu. Çok sonraları Marin Vaga'nın Benediktenlerinin yerleştirdiği Pekpus, 8. 18. yüzyılın başlarında Or rahibelerinin manastırıydı. Çok yoksul olduğu için tarikatının muhteşem beyaz elbisesini ve lal renkli omuzluğunu giyemeyen bu ermiş kız, bu giysileri herkese keyifle gösterdi ve öldükten sonra manastıra bıraktığı bir kukla bebeğe giydirmişti. 1824'te bu tarikattan geriye yaşlı bir rahibe kalmıştı. Günümüzde ise bu tarikatı kukla bir bebek temsil ediyor. Bu saygın rahibelerin yanı sıra bir kiliseye ya da bir tarikata mensup olmayan bazı yaşlı kadınlar tıpkı Alberhin gibi baş rahibeden küçük manastıra yerleşme iznini almışlardı. 1820 ya da 1821 yılında o dönemde küçük bir dergi yayımlayan Madame Genlis, Orleans dükünün tavsiye mektubunun da desteğiyle Pekpus Manastırı'na yerleşmek istemişti. Kovanda vızıltılar başladı. Seçmen rahibeler panik içindeydiler. Madame Genlis romanlar yazmış, yine de onlardan tiksindiğini söyleyen ilk kişi o olmuştu. Üstelik artık yoğun bir şekilde ibadet edecek yaşa gelmişti. Tanrı'nın ve dükün yardımıyla oraya yerleşti. Ama 6-7 ay sonra bahçede gölgelik olmadığı gerekçesiyle manastırdan ayrıldı. Rahibeler buna çok sevindiler. Oldukça yaşlı olmasına rağmen hala çok güzel harp çalıyordu. Gittiğinde odasına bir hatıra bırakmıştı. Madame Genlis, batıl inançlı bir Latince uzmanıydı. Bu iki özellik sanıyoruz ki onun hakkında yeterli bilgi veriyor. Birkaç yıl öncesine kadar paralarını ve mücevherlerini sakladığı küçük dolabının içine yapıştırılmış sarı bir kağıdın üzerine kırmızı mürekkeple yazdı ve ona göre hırsızları ürkütmek amacı taşıyan şu beş Latince mısra hala okunabiliyordu. Değerleri eş olmayan üç beden dallara asılmışlar. Dismas, Gesmas ve aralarında kutsal güç. Dismas cenneti isterken bahtsız Gesmas alçakça planlar yapıyor. Kutsal güç bizi ve mal varlıklarımızı korusun. Malını mülkünü hırsıza çaldırmamak için bu mısraları oku. Manastırın büyük manastır ve yatılı okulu birbirinden ayıran kilisesi, anlaşılacağı gibi yatılı okul, büyük manastır ve küçük manastır tarafından ortak olarak kullanılıyordu. Hatta halk bile caddeye bakan küçük bir karantina kapısından girerek ayinlere katılabiliyordu. Ama her şey manastır sakinlerinin dışarıdan gelenlerin yüzlerini göremeyecekleri şekilde düzenlenmişti. Zihninizde Kora yerinin devasa bir el tarafından kavranıp diğer kiliselerde olduğu gibi sunağın arkasında uzayıp gideceği yerde katlanarak bir tür salon ya da karanlık bir mağara oluşturacak şekilde ayini yöneten rahibin sağında yer aldığını. Bu salonun daha önce sözünü ettiğimiz 7 ayak yüksekliğinde bir perdeyle gizlendiğini, bu perdenin karanlığında aralıklı tahta koltukların üzerinde solda rahibelerin, sağda yatılı okul öğrencilerinin, dipte manastır hizmetlilerinin ve acemi rahibelerin yığıldığını canlandırırsanız, kutsal ayine katılan Picpus rahibelerinin durumu hakkında bir fikre sahip olabilirsiniz. Kora yeri olarak adlandırılan bu mağara, bir dehlizle manastıra bağlanıyor, kilise gün ışığını bahçeden alıyordu. Kurallarının suskunluğu dayattığı rahibeler ayinlere katıldıklarında halk onların varlıklarını ancak koltuklarından gürültüyle ayağa kalkıp yeniden yerlerine oturduklarında salona yayılan gıcırtıdan anlıyordu. Manastırdaki tüm kadınlar çocuklara çok yumuşak davranıyorlardı. Rahibeler sadece kendilerine karşı acımasızdılar. Sadece yatılı okulda ateş yakılıyor, yemekler manastırdakilerine kıyaslandığında daha büyük bir özenle hazırlanıyordu. Yine de rahibenin yanından geçen bir yatılı okul öğrencisi ona bir soru sorduğunda karşılığını asla alamazdı. Bu suskunluk kuralı tüm manastırda sözlerin canlı varlıklarından alınıp cansız nesnelere verilmesi sonucuna yol açmıştı. Konuşan kah kilisenin çanı, kah bahçıvanın çıngırağıydı. Dış hizmetleri gören kapıcı rahibenin yanında duran ve akustik bir telgraf işlevini görerek tüm manastırda duyulan güçlü bir zil, farklı ses tonlarıyla yerine getirilmesi gereken dünyevi görevleri hatırlatıyor, gerektiğinde manastırın bir sakinini ziyaretçi odasına çağırıyordu. Herkesin ve her şeyin kendine özgü bir çan sesi vardı. Baş rahibeninki 1+1, yardımcısınınki 1+2 idi. 6-5 dersin başlangıcını haber veriyordu. Öyle ki öğrenciler sınıfa değil 6-5'e girdiklerini söylüyorlardı. Sık sık duyulan 4-4 Madame Janice'a aitti. Ondan pek az etmeyenler bunu 4 şeytana bedel diye yorumluyorlardı. Büyük bir olayı haber veren 19 çan sesiyle sadece başpiskoposun karşısında menteşeleri üzerinde dönen sürgülerle kaplı korkunç demir kapı açılıyordu. Söylediğimiz gibi başpiskopos ve bahçıvan dışında manastıra hiçbir erkek girmiyordu. Yatılı okul öğrencileri 2 erkek daha görüyorlardı. Bunlardan biri koro yerinde bir parmaklığın arkasında seçebildikleri yaşlı ve çirkin rahip Barnes, diğeri de daha önce birkaç satırını okuduğumuz mektupta yaşlı korkunç kambur resim öğretmenleriydi. Görüldüğü gibi bu adamlar özellikle seçilmişti. Bu ilginç manastır işte böyleydi. Manastırın manevi yaşamının tasvirini yaptıktan sonra birkaç cümleyle okuyucunun daha önceden hakkında fikir sahibi olduğu dış görünümünü anlatmak yerinde olacaktır. Pekpus Aziz Entuan Manastırı, iki sokağın kesişiminde bir dört yolu ve bir hendeyi andıran trapezi çevriliyordu. Manastır birçok binadan ve bir bahçeden oluşuyordu. Ana binanın tamamı yukarıdan kuş bakışı incelendiğinde karma yapıların yere yayılmış bir dar ağacı direğini andıran bir biçimde yan yana gelmiş olduğu görülüyordu. Pekpus sokağına bakan ve 62 numaralı araba kapısında sonlanan yüksek gri parmaklıklarla kaplı kasvetli bir cepheden ibaretti. Bu cephenin ortasına doğru tozun ve beyaz küllerin beyazlaştırdığı örümceklerin ağlarını ördükleri kemerli, alçak, eski bir kapı vardı. Bu kapı nadiren manastırdan bir rahibenin tabutunun çıktığı pazar günleri 1-2 saat açık kalırdı. Bu kilisenin cümle kapısıydı. Dar ağacının iki direğinin birleştiği dirsekte kiler olarak kullanılan ve rahibelerin masraf odası diye andıkları kare şeklinde bir salon vardı. Büyük kolda anaların, rahibelerin ve acemi rahibelerin odaları, küçük kolda mutfaklarla kilise ve manastırın yemekhaneleri yer alıyordu. Hafif tümsek olan bahçenin ortasında yer alan bir tepeciğin zirvesindeki sivri, koni şeklindeki köknar ağacından, tıpkı daire şeklinde bir meydandan dört bir yana ayrılan sokaklara benzeyen dört ağaçlıklı bir yol bahçeye düzenli bir şekilde dağılıyordu. Her büyük yol çatlanarak iki yola ayrılıp sekiz küçük yol oluşturuyordu. Öyle ki bu alan çember şeklinde olsa yukarıdan ortasına haç yerleştirilmiş bir tekerlek gibi görünecekti. Hepsi bahçenin oldukça düzensiz ve eşit yüksekliklerde olmayan duvarlarında sonlanan bu yolların iki yanı fren küzümü fidanlarıyla çevriliydi. Küçük manastırın önünde küçük bahçe denen bir yer vardı. Bu bütünlüğe bir avlu, iç binaların oluşturduğu çeşitli açılar, hapishane duvarları, hemen bitişikteki Polonya Caddesi'nin diğer yanını sıralayan uzun siyah çatı hattı eklenirse, Bernardinlerin Pekpus'taki manastırlarının 45 yıl önceki hali gözlerde canlanabilir. Bu kutsal bina 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar 10 bin şeytanın batakhanesi olarak anılan ve raket oynayan bir arazinin üzerine inşa edilmişti. Zaten bunlar Paris'in en eski sokaklarıydı. Moa ve Amrais isimleri çok eskiye dayansa da bu isimleri taşıyan sokaklar onlardan daha da eskiydiler. Pati Pekpus'un bir zamanlar ne halde olduğunun ayrıntılarına girdiğimize ve bu ağır başlı sığınağın üzerine bir pencere açmaya cesaret ettiğimize göre, okuyucudan bize bu kitabın konusunun dışında kalsa da bir manastırın bile kendine özgü kişilikleri barındırdığının anlaşılması için küçük bir anekdotu anlatmamıza izin vermesini istiyoruz. Küçük manastırda Fanteol Manastırı'ndan gelmiş 100 yaşında bir ihtiyar vardı. Yatılı okulun öğrencilerini neşelendirecek şekilde Pakarda aksanıyla konuşurdu. Bazen yüzlük ihtiyar geçmişten söz eder, gençliğinde Bernardin rahiplerinin silahşörlere boyun eğmediğini anlatırdı. Bir asırdan bahsediyordu ama bu 18. yüzyıldı. Devrimden önce Şampin bölgesindeki dört şarap geleneğini anlatırdı. Mareşal, prens, dük, meclis üyesi gibi önemli bir şahsiyet, bu bölgelerdeki bir şehre geldiğinde kent eşrafı ona övgü dolu bir nutuk çeker ve içine dört farklı şarap konmuş dört gümüş kadeh ikram ederdi. İlkinin üzerinde maymun şarabı, ikincinin üzerinde aslan şarabı, üçüncünün üzerinde koyun şarabı, dördüncünün üzerinde domuz şarabı yazardı. Bu dört ibare sarhoşluğun dört aşamasını ifade ediyordu. İlk sarhoşluk keyif veriyor, ikincisi öfkelendiriyor, üçüncüsü afallatıyor, nihayet dördüncüsü yerlerde süründürüyordu. Kilitli bir dolapta çok değer verdiği gizemli bir şey saklıyordu. Fantuo kuralları bunu yasaklamadığı için bu objeyi kimseye göstermiyor, onu hayranlıkla izlemek istediğinde odasına çekilip bir köşeye gizleniyordu. Koridordan birinin geldiğini duyduğunda yaşlı ellerinin izin verdiği ölçüde dolabı aceleyle kapatıyordu. Ona bundan söz edildiğinde konuşmayı çok sevmesine rağmen susuyordu. En meraklılar suskunluğu karşısında ve en ısrarcılar inadı karşısında geri adım attılar. Manastırdaki aylakların boş zamanlarında üzerinde yorum yaptıkları en önemli konulardan biri buydu. Yüzlük bir kadının hazine gibi değer verip gizlediği bu şey ne olabilirdi? Acaba kutsal bir kitap mıydı? Acaba benzersiz bir tesbih miydi? Yoksa kutsal bir emanet miydi? Tahminlerin ardı arkası kesilmiyordu. Yaşlı kadın öldüğünde hepsi yakışık almayacak bir şekilde koşup dolabı açtılar ve kutsal kase gibi üç katlı bir örtüye sarılmış o gizemli nesneyi buldular. Bu, üzerine uçuşan aşk meleklerini ellerindeki devasa şırıngalarla kovalayan eczacı kalfalarının resmedildiği bir feyanza tabağıydı. Kovalamaca sırasında yüzler buruşuyor, komik ifadeler alıyordu. Küçük, sevimli aşk meleklerinden biri şimdiden şişlenmişti. Çabalıyor, küçük kanatlarını çırparak uçmaya çalışıyor ama doktor ona şeytani bir bakışla gülüyordu. Çıkarılacak ders aşkın acıya yenik düşmesiydi. Oldukça ilginç görünen ve belki de Molière'ye esin kaynağı olma onurunu yaşamış bu tabak, 1845 Eylül'ünde Beaumarchais bulvarındaki bir antikacıda hala alıcısını bekliyordu. Bu yaşlı kadın söylendiği kadarıyla ziyaretçi odasını çok kasvetli bulduğundan hiç ziyaretçi kabul etmek istemiyordu. Hakkında daha önce de fikir vermeye çalıştığımız bu mezarı andıran ziyaretçi odası tamamen Petit Picpus'a özgüydü ve başka manastırlarda aynı kasvetliliği sergilemiyordu. Özellikle de Temple Caddesi'ndeki başka bir tarikatın manastırında siyah kepenklerin yerini kahverengi perdeler almıştı ve parkeyle döşenmiş bu odanın pencereleri beyaz muslinlerle bezenmiş, duvarları yüzü açık bir Benediktan rahibesinin portresiyle, çiçek resimleriyle, hatta türbanla kaplı bir kafayla süslenmişti. Temple Caddesi'ndeki manastırın bahçesinde Fransa'nın en yüksek ve en güzel ağacı olarak kabul edilen ve 18. yüzyıl halkı tarafından kraliyetin tüm kestane ağaçlarının babası olarak anılan bir at kestanesi ağacı vardı. Söylediğimiz gibi Temple Manastırı'nın Aeration Benediktenleri, kökenleri Sayro'ya dayanan Benediktenlerinden çok farklıydı. Çok eski olmayan bu tarikatın kuruluşu yaklaşık 200 yıl öncesine dayanır. 1649'da kutsal ayinin kutsiyeti Paris'in bazı kiliselerinde birkaç gün arayla bozulmuş, bu ürkütücü ve nadir rastlanan saygısızlık tüm şehirde tepki uyandırmıştı. Bunun üzerine Pers Piskoposu'nun yardımcısı, baş rahibin önerisiyle tüm cemaatin katıldığı ve Papa'nın elçisinin yönettiği görkemli bir ayin düzenlemişti. Ama bu kefaret iki kontes tarafından yeterli bulunmamıştı. Genel bir tepki ifade etmese de kutsal sunağa yapılan bu saygısızlığa hazmedemeyen bu iki ermiş kadın, bu günahın telafisinin ancak bir kızlar manastırında sonsuz tapınmayla mümkün olacağını düşünüyorlardı. Bunun üzerine biri 1652'de, diğeri 1653'te olmak üzere bu ulvi amaç uğruna Benva tarikatına bağlı bir manastır kurulması için büyük miktarda bağış yaptılar. Kuruluş için ilk izin toplamda 6.000 frank olmak üzere ayda 300 frank gelir sağlamayacak olan hiçbir kızın kabul edilmemesi koşuluyla Aziz Jarman baş rahibi tarafından verildi. Baş rahibin ardından kral da ihtira beraatını kabul etti. Baş rahibin izin belgesi ve kralın fermanları 1654'te Sayıştay ve Meclis tarafından onaylandı. İşte Paris'teki Benediktenlerin tarikatının kurumsallaşmasının yasal olarak kutsanması böyle oldu. Restorasyon döneminin başlangıcından beri 18. yüzyıldan itibaren yok olmaya başlayan tüm tarikatlar gibi Petit Picpus da güç kaybetmeye başlamıştı. Derin dini inançlar taşımada tıpkı dua gibi insani bir ihtiyaçtır. Ama devrimin dokunduğu her şey gibi o da dönüşüme uğrayacak, toplumsal gelişmenin düşmanı iken onun destekçisi haline gelecektir. Petit Picpus Manastırı hızla boşalıyordu. 1840'da küçük manastır ve yatılı okul kapandı. Artık orada ne yaşlı kadınlar ne genç kızlar vardı. Kimileri ölmüş, kimileri de gitmişti. Aeration kuralları ürkütücü boyutlarda katıydı. Katılımlar azalıyor, tarikat yeni mensup bulamıyordu. 1845'te hala birkaç hizmetli rahibe vardı ama koro rahibesi kalmamıştı. 40 yıl önce yaklaşık 100 rahibe varken bu sayı 15 yıl önce 28'e inmişti. Acaba bugün kaç kişiler? 1847'de baş rahibe seçilme şansının düşüklüğünü gösterecek kadar gençti. Henüz 40 yaşında bile değildi. Rahibe sayısı azaldıkça yorgunluklar artıyor, herkesin işi daha da zorlaşıyordu. Daha o zamandan Aziz Benva'nın ağır kurallarını taşıyabilecek beli bükülmüşlerin sayısının ona kadar düşeceği anlaşılıyordu. Çoğunluğu da azınlığı da aynı basıncı uygulayan amansız yük ezip geçiyordu. Böylece çoğu ölüp gitti. Bu kitabın yazarı Paris'te otururken içlerinden ikisi ölmüştü. İşte bu çöküntüyü yaşayan manastır kızların eğitiminden vazgeçti. İçine girmeden edemediğimiz bu olağanüstü, meçhul, kasvetli evin önünden geçerken belki birilerine yararı olur diye Jean Valjean'ın melankolik öyküsünü dinleyenlerin de bize eşlik etmelerini istedik. Bugün çok yeni gibi görünen eski uygulamalarla dolu bu cemaatin, yani bir kapalı bahçenin içine nüfuz ettik. Bu ilginç mekandan ayrıntı ve saygının uzlaşabileceği ölçüde ayrıntılı ama saygılı bir şekilde söz ettik. Her şeyi anlamıyoruz ama hiçbir şeyi de küçümsemiyoruz. Geçerken Voltaire'in mantıksızlığına da değinelim. Çünkü Voltaire hem İsa'yı hem de Kala'yı savunuyordu. Ve insanüstü varlıkları inkar edenler için bile haç neyi ifade ediyor? Katledilen haklı. 19. yüzyılda dini düşünce bir kriz yaşadı. Bazı şeylerin unutulması, yeni şeylerin öğrenilmesi koşuluyla gereklidir. İnsan beyninde boşluğa yer yoktur. Bazı yıkımların gerçekleşmesi hayırlıdır ama yerine yenilerin inşa edilmesi koşuluyla. Bu arada artık var olmayan şeyleri de inceleyelim.